Ayrım 7.
Aradan bir iki demir atmak gerekiyordu. Boş varillerle kırık direkler bu işi gördü. Öyle olunca John Mangles, Halley'in kamarasındaki eski sekstanla bulundukları yeri saptadı. Boylama 171 derece, 13 dakika, enlemi 38 derece olan noktada karaya oturmuşlardı. Daha sonra Paganel haritasını inceledi. Auckland eyaleti kıyılarına yakın bir yerde bulundukları anlaşıldı. Gemi 37. enlemden 1 derece aşağı düşmüştü. Bu durumda Auckland'a 25 mil uzaklıktaydılar. Denizden gitmek daha kolay olduğu için gemiyi yüzdürme çalışmalarını hızlandırdılar. Öğleden sonra deniz yükselmeye başladı. Geminin yüzüp yüzmeyeceği 5 dakika sonra belli olacaktı. Yemekten sonra geminin yüzmesini kolaylaştıracak bütün önlemler alındı. Ne kadar fazlalık varsa atıldı. İşler gece yarısına kadar sürdü. Bu sırada rüzgar yön değiştirmiş, hepsi de yorulmuşlardı. John Mangles gemiyi gündüz gözüyle yüzdürmenin daha doğru olacağını söyledi. Böylece sessiz bir gece geçirdiler. Ertesi sabah gün doğarken herkes işbaşı yaptı. Bir bölüğü direğe tırmandı. Bir bölüğü de yelkenlerin açılmasına yardımcı olmak için güvertede yer aldı. Uzun süre bu durumda suların yükselmesini beklediler. Sular yükselmeye başlayınca dip kayalıkların sivri uçları ak köpüklerin altında gözden silindiler. Önemli an gittikçe yaklaşıyordu. Saat 1'de sular en yüksek düzeyine vardı. Kaptan John, "Bu kurgata!" diye bağırdı. Herkes bunu bekliyordu. Glenarvan, Mulready, Robert bir yanda, Paganel, binbaşı Olbinett öteki yanda, tulumbayı andıran bu araca var güçleriyle asıldılar. Tekne çatırdadı, kımıldar gibi oldu. Glenarvan kadınları da yardıma çağırdı. Onlar da koşup omuz verdiler. Ama boşuna. Tekne önce kımıldadı, sonra yeniden oturdu. Sularsa çekilmeye başladı. Bu ilk başarısızlıktan sonra yenisini denemeleri gerekti. Buysa çok güçtü. John Mangles büyük bir sal yapıp karaya çıkmayı önerdi. Paganel, "Yapacağımız salla Auckland'a kadar gidebilir miyiz?" diye sordu. John kestirmeden, "Gidilmez!" diye karşılık verdi. Paganel'in kıyıya çıkmaktan korktuğu belli oluyordu. Nedenini sordular. "Yamyamlar," dedi Paganel. "Kıyıdan giderlerse yamyamların saldırısına uğramazlardı belki. Üstelik silahlanmış 10 Avrupalı yamyamlarla baş edemez miydi?" Bunları öne sürenlere Paganel'in karşılığı kesindi. "Bunlar sizin bildiklerinizden değil. İngilizlere karşı bile savaşıyorlar. Yakaladıklarını da afiyetle yiyorlar." 5 Şubat'ta sal hazır oldu. Yelken direklerinden yararlanarak 9 millik yolu aşabilecek sağlam bir araç yapmışlardı. Kenarlarına yerleştirilen 10-12 boş varil salın su yüzünde kolaylıkla kalmasını sağlayacaktı. Kaptan John sabah rüzgarını uygun bulunca ortasına bir de direk dikti. Geniş bir küreyi arkaya takarak dümen yaptılar. Sal denize dayanıklı bir yapıdaydı. Ama birdenbire rüzgar kesilirse karaya ulaşabilirler miydi orasını bilmiyorlardı. Sala önce bol erzak yüklendi. Auckland'a kadar bir şey bulamayacaklarını biliyorlardı. Yanlarına demirlemek için bir de çıpa aldılar. Saat 10'da sular yükseldi. Herkes sala yerleşti. Yelkeni kullanma görevi John'undu. Mulready salı gemiye bağlayan halatı kesince açıldılar. Rüzgarın ve akıntının etkisiyle karaya doğru yol almaya başladılar. Öğle üzeri karaya 5 mil uzaklıktaydılar. Ortalık aydınlık olduğu için kıyının durumunu da gözleyebiliyorlardı. Kuzeydoğu'da 800-900 metrelik bir dağ yükseliyordu. Bu 38. enlem üzerindeki Pirangia Dağı olsa gerekti. Dip kayalıklarını geride bırakmışlardı artık. Lady Helena 1 mil kadar ilerideki bir kara noktayı göstererek "Orada biri var!" diye bağırdı. Yarım mil yaklaştılar. Kayalık sandıkları şey yok olmamıştı. John o zaman Paganel'in dürbünüyle baktı. "Kaya değilmiş!" diye bağırdı. "Geminin kayığı bu." Bir an kayıktan yararlanmayı düşündüler. Sonra salın daha güvenilir olduğuna karar vererek yollarına devam ettiler. Bir saatte 2 mil daha yol aldılar. Az sonra rüzgar dindi. Ardından karadan esmeye başladı. Şimdi sal açığa sürükleniyordu. John, "Çabuk demir atın!" diye bağırdı. Böylece açığa sürüklenmeyi önlediler. Geceyi demirlenmiş olan salda geçirdiler. Salın yerinden kıpırdamaması için bütün gece nöbet tuttular. Bu yüzden sabahleyin hepsi çok bitkindiler. Suların yükselmesiyle rüzgar karaya doğru esmeye başladı. Ama bir türlü demir alamadılar. Yarım saat uğraştıktan sonra halatı kesip demiri bıraktılar. Bu kez karaya ulaşamazlarsa bir daha demir atıp oldukları yerde kalma olanakları da ellerinde kalmamıştı. Yelken açarak karşılaştıkları dip kayalıkları ustaca atlatarak ilerlediler. Saat 9'da kıyıdan 1 mil uzaklıktaydılar. Rüzgar dinmişti. Saat 10'da kıyıya çok yaklaştıkları halde sal durdu. Demir de atamayacaklardı. Açığa sürüklenmeyi korku içinde beklerlerken birden karaya oturdular. Erkekler hemen suya atlayıp halatlarla salı kayalıklara bağladılar. Erzakla kadınları kucaklarında taşıyarak kıyıya çıkardılar. Artık Yeni Zelanda topraklarındaydılar. Glenarvan karaya çıkar çıkmaz Auckland'a doğru yola koyulmalarını istiyordu. Ama birden başlayan yağmur hepsini barınak aramaya zorladı. Wilson kayalıklar arasında bir mağara buldu. Oraya sığınıp korundular. Yağmur akşama kadar sürdü. Bu yüzden dışarı çıkmadılar. 7 Şubat sabahı yola koyuldular. Gök bulutlu olduğu için rahat yürüyebileceklerdi. 130 kilometrelik yolu günde 16-17 kilometre yürüyerek bir haftada alabilirlerdi. Birbirlerine yakın yürüyerek dolu olan silahlarını ateşe hazır tutuyorlardı. O gün olaysız geçti. Gece Hakarihota dağının tepelerinde konakladılar. 8 Şubat'ta eskisine göre rahatlamış olarak yola koyuldular. Paganel bile biraz rahatlamış görünüyordu. Öğleden önce Waipa Irmağı'na vardılar. Çevre ıssızdı. Ortalıkta insan izi falan yoktu. Saat 4'te 14 kilometrelik yol almışlardı. Yakınlarda Nagarna Vahiya adlı bir Maori kasabası vardı. Geceyi burada geçirmeyi başta Paganel olmak üzere kimse istemedi. Görünmeden geçip gitmeyi daha uygun buldular. Waipa ile Waikate ırmaklarının birleştiği yere vardıklarında hava iyice kararmıştı. Paganel, Auckland yolu bu ırmak boyunca uzanır dedi. Geceyi burada geniş yapraklı ağaçların altında geçireceklerdi. Yemekten sonra yorgunluktan hepsi uyuyakaldı. 9. Yerlilerin elinde. Sabah sisle başladı. Sis dağılınca görüntünün güzelliği ortaya çıktı. Waikate ırmağı üzerinde 12,5 metre uzunluğunda 8 kürekli bir yerli kayığı gidiyordu. Dümende iri yarı bir yerli oturuyordu. Gövdesindeki ve yüzündeki dövmelerden bir Maori kabile başkanı olduğu anlaşılıyordu. Adam elinde İngiliz yapısı bir tüfekle iki yanı keskin bir balta tutuyordu. Arkasındaki 9 savaşçı kımıldamadan duruyordu. 8 kürekçi durmamacasına kürek çekerek kayığı akıntıya karşı ırmaktan yukarı görünür bir hızla götürüyordu. Kayığın ortasında ayakları bağlanmış, elleri serbest olan 10 Avrupalı tutsak vardı. Bunlar Lord Glenarvan, Lady Helena, Mary Grant, Robert Grant, Paganel, Binbaşı John Mangles, Olbinet'le 2 tayfaydı. Bir gece önce topluluk sise aldanıp bir yerli kalabalığının ortasında gecelemişti. Gece uykularının en derin anında tutsak edilmişlerdi. Ama şimdiye kadar yerlilerden bir kötülük görmemişlerdi. Yerlilerin yarım yamalak konuştukları İngilizceden anlaşıldığına göre bunlar İngilizler karşısında uğradıkları yenilgiden kaçan savaşçılardı. Başkanın adı Kayikumu idi, yani düşmanın kolunu bacağını yiyen. Glenarvan yerlilerin İngilizce anladıklarını görünce başkana "Bizi nereye götürüyorsunuz?" diye sordu. Kayikumu Lord'un yüzüne baktı ama hiçbir karşılık vermedi. Glenarvan, "Bize ne yapacaksınız?" dedi. Başkan bu kez kasılarak karşılık verdi. "Seninkiler ister seni değiştirmek, istemez öldürmek." Paganel, yerlilerin sık sık kullandıkları Taupo sözcüğünün bir gölün adı olduğunu hatırladı. Waikate ırmağı bu gölden çıkıyordu. Paganel, geceleri mola verilerek 4 günde o göle ulaşılacağını hesapladı. Glenarvan, Lady Helena ile Mary'nin yüzlerine üzüntüyle baktı ama evli olduğu anlaşılmasın diye bakışlarını kadınların üstünden hemen çekti. Güneş batarken kayığı kıyıya yanaştırdılar. Erkeklerin elleri bağlandı. Kadınlar serbest olarak konak yerinin ortasında gecelediler. Ertesi gün yeniden ırmaktan yukarı doğru çıkmaya başladılar. Bu arada başka tekneler de gördüler. Bunlar da düşmanlardan kaçan savaşçılardı. Saat 4'e doğru dar bir vadiye girdiler. Çevrelerini keskin bir kükürt kokusu sardı. Kayık az sonra ak dumanlar arasına daldı. Kıyıda 100'e yakın fışkırıp duran sıcak su kaynağı vardı. Güneş ışınları fışkıran sularla buharlar arasında renk renk görünüyordu. Bir yanardağ bölgesindeydiler. 3 kilometre boyunca bu bölgede yol aldılar. Akşama ırmağın kaynağına yakın bir yerde konakladılar. Ertesi gün Paganel, Tavubara Dağı'nın yamaçlarına yaklaştık dedi. Öğle vakti göle vardılar. Kıyıdaki kulübelerden birinde bir bez parçası dalgalanıyordu. Yerlilerin bayrağıydı bu. Taupo Gölü, denizden 500 metre yükseklikteki bir yanardağ ağzındaki derin bir krater gölüdür. Çevresi yer altında kaynayan gazlar yüzünden kocaman bir ocağı andırır. 19 kilometre uzağındaki Tongariro yanardağı olmasa burası çoktan havaya uçardı. Uzunca bir süre dolaştıktan sonra tutsaklar Maori köyünün orta yerine getirildiler. Köyün çevresi 5 metre yüksekliğinde bir çitle çevriliydi. Çitin ötesinde siperlerle tuzaklar yer alıyordu. Karşı karşıya dizilmiş kulübelerle öteki yapılar bunların ötesindeydi. Orta yerdeki alanın direklerine asılmış insan kafalarını görünce Lady Helena ile Mary korkuyla başlarını çevirdiler. Bunlar düşman kabilenin tutsak düşen savaşçılarının başlarıydı. Gövdelerini ise yemişlerdi. Kabile başkanı köylülerine uğranılan yenilgiyi anlattı. 200 savaşçıdan 50'sinin geri dönebildiğini söyledi. Tam bir kıyamet koptu o zaman. Ölenlerin yakınları, özellikle kadınlar yüzlerini gözlerini keskin kabuklarla paramparça ediyorlardı. Gözyaşları kanlarıyla karışıyordu. Kabilenin erkekleri köye getirilen tutsaklara hakarete başlayınca Kayı Kumu onları bir kulübeye kapattırdı. Lady Helena içeri girer girmez ağlamaya başladı. Robert Wilson'ın omuzuna çıkmış, küçük pencereden olanı biteni izliyordu. Savaşçılardan biri buraya geliyor dedi. Glenarvan Robert'ı Wilson'ın omuzundan indirdi. Lady Helena kocasının kolunu yakalamıştı. Ağlayarak Edward diyordu. Ben de Mary de bu vahşilerin eline sağ geçmek istemiyoruz. Kocasına ikisini öldürmesi için bir tabanca uzattı. Glenarvan tabancayı kapıp çabucak gömleğinin içine soktu. Karısına daha sırası değil dedi. Bu sırada içeri bir yerli girdi. Tutsaklara ardından gelmelerini işaret etti. Kayı Kumu'nun karşısına çıkarıldılar. Kabilenin ileri gelenleri toplanmıştı. Karatete adlı bir başka önemli yerli daha vardı aralarında. Kayı Kumu, Glenarvan'a kendisinin ve arkadaşlarının İngiliz olup olmadıklarını sordu. Glenarvan İngiliz olduklarını söyledi, sonra da ''Biz gezginiz'' dedi. ''Gemimiz battı. Bizim savaşta bir ilgimiz yok.'' Karatete, ''Bütün İngilizler bizim düşmanımız'' dedi. Kayı Kumu, Glenarvan'a başrahipleri Tonga'nın tutsak düştüğünü, onu içlerinden biriyle değiştirmek istediklerini anlattı. Glenarvan, İngilizlerin buna razı olmayacaklarını söyledi. Eğer hepsinin karşılığında başrahibi değiştirmek isterlerse, karşı tarafın belki razı olabileceğini belirtti. Kayı Kumu, ''Maoriler'de bir kişinin karşılığında bir kişi değiştirilir'' dedi. Glenarvan, ''Başrahibinizi şu kadınlarla değiştirin öyleyse'' dedi. ''Onların bizim ülkemizde değeri büyüktür.'' Kabile başkanı soğuk bir tavırla, ''Beni kandırmak yok'' dedi. Lady Helena'yı göstererek, ''O senin karın'' diye ekledi. Bu arada Karatete tutsakların içine girip, Lady Helena'nın omuzuna elini koyarak, ''Artık o benim'' dedi. Genç kadının, ''Edward'' diye yükselen çığlığının ardından patlayan tabancanın sesi işitildi. Karatete cansız yere serilmişti. Savaşçılar Glenarvan'ın üzerine üşüşerek tabancasını aldılar. Bu sırada Kayı Kumu'nun ''Tabu, tabu'' diye bağıran sesi duyuldu. Bu söz üstüne Glenarvan'ı parçalamak için başına üşüşen yerliler oldukları yerde kaldılar. Az sonra hepsini ite kaka gene kulübeye götürüyorlardı. Aralarında Robert'la Paganel yoktu. 10. Yamyamlar ölülerini yiyor. Kayı Kumu aynı zamanda kabilenin dini başkanıydı. Onun tabu dediğine kimse dokunamazdı. Polinezyalıların ortak inancı tabuya karşı aykırı davrananı Tanrı ölümle cezalandırırdı. Glenarvan tabu ilan edilerek linç edilmekten kurtulmuştu. Ama başına geleceklerden hiç de umutlu değildi. öldürülecekleri kesindi. Bari işkence yapmasalar diye düşünüyordu. Korku dolu bir gece geçirdiler. McNabbs bile umutsuzluk içindeydi. Kaçmayı düşünmek delilik olurdu. Kulübenin önünde tepeden tırnağa silahlı 10 kişi bekliyordu. 13 Şubat sabahı gelip çattı. Çektikleri acılar yüzünden açlıklarını bile unutmuşlardı. McNabbs Glenarvan'a, "Kim bilir," dedi. "Belki de Kayikumu, kara teteyi öldürdüğün için sevinmiştir bile. Birbirlerini çekemedikleri belli oluyordu." Glenarvan aynı düşüncede değildi. İşkence hazırlıkları içinde olduklarını söylüyordu. Üçüncü gün kulübenin kapısı aralandı. Yüzlerce kadın, erkek, çoluk çocuk toplanmıştı. Kayikumu yanında ileri gelenlerle yüksekçe bir yere çıktı. Tutsakların getirilmesini işaret etti. Lady Helena kocasının koluna sarıldı. "Yapacağını unutma," diye fısıldadı. Mary, John Mangles'ın yanına yaklaşıp, "Lady Helena kocasının kurşunlarıyla onurlu bir kadın gibi ölecek," dedi. "Gönülden nişanlı olduğumuzdan sen de benim için aynı şeyi yapacaksın." John Mary'e heyecanla sarıldı. O sırada kapı ardına kadar açıldı. Hepsini ite kaka başkanın karşısına çıkardılar. Kayikumu Glenarvan'a, "Kara teteyi öldürdüğün için yarın sabah sen de öleceksin," dedi. Glenarvan, "Yalnız ben mi?" diye heyecanla sordu. "Tonga'nın hayatı bizim için değerli olmasaydı hepiniz birden geberecektiniz. Şimdi yalnız sen." Kayikumu sözünü tamamlamadan soluk soluğa bir savaşçı gelip başkanın önünde diz çöktü. Tonga'nın öldüğünü, İngilizlerin ona astıklarını bildirdi. Kayikumu'nun karşılığı, "Yarın gün doğarken hepiniz gebereceksiniz," oldu. Ardından Karatete'nin cenaze törenine geçildi. Ölü bir tümseyin üstüne yerleştirilmişti. Yağlanmış, kokular sürülmüştü. Bozulmadığı anlaşılıyordu. Yakınları çevresinde toplanarak hep birlikte dövünmeye başladılar. Az sonra ölünün başına karısı geldi. O da ölecekti. Kayikumu elindeki baltayı kadının kafasına indirince genç kadın yere yuvarlanıp bir iki debelendikten sonra öldü. Ardından Kara Tete'nin 6 kölesini de aynı balta darbeleri cansız yere serdi. Tutsaklar gözlerinin önünde olup biten bu kanlı olaylara bakamıyorlardı artık. Köleler, efendileri gibi tabu sayılmadıklarından cansız gövdeleri yere düşer düşmez bütün kabile halkı üstlerine üşüştü. O zaman korkunç bir şey oldu. Ölüler parça parça edilerek etleri kapışıldı. Çiğ çiğ yenmeye başlandı. Tutsaklar yarın kendilerini neyin beklediğini böylece öğrenmişlerdi. Bu kanlı törenin ardından danslar başladı. Danslardan sonra Kara Tete ile karısının ölüleri 4 kilometre ötedeki mezarlığa taşındı. Mezar bir başkan için özel olarak hazırlanmıştı. Ölünün gerek duyacağı her şey mezara bırakıldı. Bir sürede mezarın başında ağlaşıp dövündükten sonra geri döndüler. Tören sona ermişti. Güneş Taupo Gölü'nün ardında batarken tutsaklar yeniden kulübelerine kapatıldı. Bu son geceleriydi. Glenarvan, "Yarın sabah güçlü olabilmek için karınlarımızı iyice doyuralım arkadaşlar," dedi. Yemekten sonra kadınlar uyudu. Glenarvan arkadaşlarına yiğitçe ölüme gideceklerini ama ona en çok kadınların düşündürdüğünü anlattı. John'la kendisi vahşilerden önce kadınları öldüreceklerdi. Onlara öyle söz vermişlerdi. Yalnız silahları yoktu. John pantolonunun içinden bir hançer çıkardı. Kargaşalıkta Kara Tete'nin üstünden aldığını söyledi. McNabbs burada söze karıştı. "Dostlarım, bu yola en son çare olarak başvurmanızı öğütlerim," dedi. John küçük pencereden dışarı baktı. Orta yerde bir ateş yakılmıştı. 20 kadar savaşçı nöbet tutuyordu. Korkulu bekleyiş başlamıştı artık. Gece karanlıktı. Kulübenin içini bir ölüm sessizliği sarmıştı. Dört sıralarında McNabbs kulübenin dağ yamacına dayalı kalaslardan gelen bir gürültü duydu. Kulağını dayayıp dinledi. Doğru duyduğunu anlayınca John Mangles'la Glenarvan'a haber verdi. Onlar da sesi duydular. Wilson'la Olbinett de onlara katıldı. Hep birlikte toprağı kazmaya başladılar. Parmakları kan içinde kalmıştı. Binbaşı eli kesildiği için birden bağırdı. Karşıdan toprağı kazmak için kullanılan bir bıçak elini yarmıştı. Az sonra bir el göründü. Bir beyazın eli. Fısıldaşarak konuştular. Robert'tı bu. Kendilerini kurtaracağını, sessiz olmalarını söylüyordu. Manfredi gözcülük ederken ötekiler olanca güçleriyle deliği büyüttüler. Robert süzülüp içeri girdi. Kara tetenin öldürülmesinden sonra çıkan kargaşalıktan yararlanıp kaçtığını anlattı. Cenaze töreninden sonra da onları kurtarmaya giriştiğini söyledi. Paganel'e ne olduğunu sordular. Robert'ın Paganel'den haberi yoktu. Onu da kulübede sanıyordu. Bilgini merak etmişlerdi ama yitirecek zamanları yoktu. Önce 6 metre kadar dimdik bir mağara duvarından yukarı tırmandılar. Mağaranın ağzına gelince Robert'ın yanında getirdiği halatı sallandırdılar. Halat iki kişiyi çekecek güçteydi. Önce Robert indi. İpi 3 kez salladı. Ardından Glenarvan'la Lady Helena inmeye başladı. Tam yarı yolda John Mangles durdurdu onları. Vahşiler durumdan kuşkulanmışlardı. Wilson'ın gözetlediğine göre biri gelerek kulübenin kapısını dinleyip uzaklaşmıştı. Wilson'ın tamam diyen işareti üstüne ipin ortasında asılı kalan Glenarvan'la eşi yeniden inmeye koyuldular. 5 dakika sonra hepsi dağın daracık yamaçlarından içerilere doğru hızla uzaklaşıyorlardı. Nereye gittiklerini bilmiyorlardı ama özgürdüler. Ölümden kurtulmuşlardı. Saat 5'te hava aydınlanmaya başladı. Sarp yollarda hızlı yürümek kolay olmuyordu. Yerliler kaçtıklarını neredeyse anlayacaktı. Yarım saat daha yön bilmeden kaçtılar. Paganel olsaydı yolu bulurdu. Şimdi o da yoktu. Bilginin nerede olduğu kafalarını kurcalayıp duruyordu. Ortalık iyice ağırdı. O zaman korkunç bir uğultuyla irkildiler. Kanları damarlarında donmuştu sanki. Uğultu yerlilerin köyünden geliyordu. Kaçtıklarını anlamışlardı. Çevrelerini saran sis dağıldı. En çok 10 metre aşağılarında Maoriler oraya buraya koşuşup duruyordu. Birden bütün kabile havlayan köpekleriyle birlikte onlara doğru çığlık çığlığa bayırı tırmanmaya başladı. 11. Paganel'in ortaya çıkışı. Dağın doruğu birkaç yüz metre yüksekteydi. Oraya ulaşıp öbür yamacına geçebilirlerse kurtulabilirlerdi. Çığlıklar gittikçe yaklaşıyordu. 5 dakika sonra doruğa ulaşmışlardı. Soluk soluğaydılar. Dinlenmeye vakit yoktu. Hemen inişe geçtiler. Glenarvan, "Çabuk olun!" diye bağırıyordu. "Kuşatılacağız yoksa!" Tam bu sırada Bilgin yerli giysileriyle yanı başlarında bitti. Sevinçle kucaklaştılar. Paganel'in serüvenini dinlemeye vakitleri yoktu. O da onlarla birlikte yürümeye başladı. Bağırıp çağıran yerlilere döndü. "Uluyun köpekler!" diye bağırdı. "Güç gelirsiniz buraya!" Glenarvan neden gelemeyeceklerini sorunca başkanın burada gömülü olduğunu hatırlatarak "Bu dağ böylece tabu oldu da ondan" dedi. Lady Helena kendini tutamayarak "Demek Tanrı da bizden yana" diye bağırdı. Daha kurtulmuş değillerdi ama kurtuluşları için burası bir çıkış noktası olabilirdi. Paganel iki gün içinde bir yolunu bulup kaçabileceklerini söyledi. Daha sonra arkadaşlarına başından geçenleri anlattı.